Ayrım 34.
Onun bilincini koparıp almak ve onu salt kendi kadını yapmak istiyordu. Sadece kendi kadını. O zaman ona sahip olacak, kendi yaşamına sahip olacaktı sonunda. O zaman genç bir erkek olarak kendi yaşamını sürecekti. Women in Love genellikle Burke'in Lawrence'ın evliliğinin öyküsü olarak yorumlanırsa da aslında Burke'in Gerald'a kitabın gerçek erotik merkezi olan kişiye duyduğu adı belirlenmemiş sevginin öyküsüdür. Ursula ya da Frida artık ilginçliğini yitirmiştir. Yeni bir canlılık kazanmak için bir başka çift, Gerald ve Gudrun gereklidir. Dipnot: Gudrun ve Gerald, Catherine Mansfield ile John Middleton Murray'dir aslında. Lawrence'ın ölümünden sonra Murray'nin Frida'ya yazdığı mektuplar arkadaşlıklarını aydınlatan bir nitelik taşır. Görünüşe göre Murray Frida'ya, Lawrence ise Murray'e aşık olmuşlardır. Ve muhtemelen Lawrence Murray ile birlikte olma olanağını yitirmemek için karısının aşığı ile bir anlaşmaya, pazarlığa bile razı olmuştur. Konu bir üçlü içine gelişir. Üçlüler cinsel politikanın gelişim çizelgeleri olduğundan Lawrence'ın getirdiği yeniliği incelemeden önce klasik üçlemelere bir göz atalım. Klasik romantik üçlüde kadın erişilmek istenilen ve kocası yani hukuksal sahibiyle aşığı yani gerçek sahibi arasındaki rekabet söz konusudur. Kocasının yaratabileceği tehdit ve tehlikelere karşın aşığını seçmeyi yeğler. Fransız ve İtalyan burjuva edebiyatının örneklediği Avrupa edebiyatındaki üçlüde erkek üçgenin tepesinde iki kadın tarafından paylaşılamaz durumdadır. Bu üçlüdeki erkeğin durumu gerek ekonomik gerek toplumsal güce sahip olan ve ikili standardı gerçekleştiren bir durumdur. Lawrence ise üçgenin tepesinde yine egonun ya da erkeklik bilincinin çoğunlukla Lawrence'ın kendisinde simgelenen var olduğu yeni bir üçlü bulmuştur. Üçgenin tepesindeki erkeğin genellikle karısı olan kadın ve bir ikinci erkekle ilişkisi vardır. Erkek iki kadından birini değil, biri kadın öteki erkek olan ikiliden birini seçmek durumundadır. Bu erkek genellikle ünlü, sevilen, tanınan bir kişidir. Kadın kocası için bir erkekle rekabet etmek, savaşmak zorunda kalacaktır. Lawrence böylelikle yeni bir ikili standart getirmiş, kadına karşı cinsle ya da kendi cinsiyle herhangi bir ilişki hakkı tanımazken erkeğe her iki alanda da olanak sağlanmıştır. Evlilikte ihanet konusunu ele alırken Lawrence iki erkek arasındaki aşkı ihanet olarak nitelememektedir. Öteden beri eş ile metres arasında süre gelmiş olan rekabetin feminist gelişim sonunda bir ittifaka dönüşmüş olmasından korkan Lawrence, üçlü dengesini kurarken iki kadınlı bir oluşumdan kaçınmıştır. Kadınlar arasındaki eşcinselliğe hatta arkadaşlığa karşı oluşu da sadece politik bir güvensizliktendir. Oysa erkekler arasındaki arkadaşlık ve eşcinsellik Lawrence'ın çok ilgisini çeken konulardan biridir. Kadınların ilişkisi ise bir erkek için birbiriyle savaşmaktır. Örneğin Lawrence, Burke'nin eski metresi Hermione ile Ursula arasında herhangi bir anlaşmaya yol açacak bir durum yaratmaktan özenle kaçınmıştır. Erkekler ise beraberlikler kurmakta özgürdürler. Gerçekten yaşayan her erkek kendi ruhuyla boğuşmalıdır. Erkekler birbirleriyle konuşup arkadaşlık etmelidir. Lawrence bunu sağlamak için bütün kitap boyunca Burke'in ile Gerald arasında flörte benzer bir ilişkiyi sürdürmüştür. Gerald, yönetici sınıfın o güzelim beyaz erkeğini, Burke'in ve Lawrence'ın nefret ettikleri sanayici ve maden sahibi tipini simgeler. Burke'in bütün yanaşmalarına kesinlikle karşı koyar. Bu karşı koyma okura bir ölüm isteği olarak sevebilme yeteneğinden yoksun kalacak oranda soğuk olmak biçiminde aktarılır. Bu yoruma uygun olarak Gerald, Alplerde soğuktan donarak ölür. Bu ölümün suçu da Gudrun'un omuzuna yüklenerek bir sorumluluk meselesi çözümlenmiş olur. Yönetici sınıf tipi bütün karşı iddialarına rağmen Lawrence'a hiç de antipatik gelmemekte, hatta Lawrence bu tipi bayağı sevmektedir. Burke'nin Gerald'ın cesedi başında ağlarken söyledikleri, Lawrence'ın gerçek tavrını ortaya koyar. Beni sevmeliydi, ona sevgimi sunmuştum. Gerçekten de Burke'nin Gerald'ın iffetini, el değmemişliğini istemiştir. Tabii ömrünü kendisinden aşağı sınıftaki kadınların duygularını ve yoksulluklarını istismar ederek aşk avcılığı yapmakla geçiren birine ne derece el değmemiş denilebilir, orası da epey su götürür. Okurda yaratılmak istenen izlenim Gudrun'la ilişki kurmak yerine Burke'inle ilişkiye girmiş olsaydı Gerald ölmeyecekti görüşüdür. Ama Gerald'ın bu tarafta hiç bezi yoktur. Böyle bir şeye inandığını biliyorum ama ben bunu duyamıyorum, anlıyor musun? Bu reddedilişten sonra yazar Gerald'a hakaret üstüne hakaret yağdırır. İşin tuhafı Lawrence'ın kendisini temsil eden Burke'nin yazarın böylesine hor gördüğü birini sevmesidir. Gerald sistemin mekanik kişisi Anton'un biraz daha yüzüne bakılır bir kopyasından başka bir şey değildir. Gladyatörler gibi başlığı altındaki bölümde Birkin ve Gerald'ın çıplak olarak Creech ailesinin zengin kitaplığında güreştikleri sahne, Lawrence'ın bu eşcinsel ilişkiyi en yaklaşık verebildiği bölümdür. Efemine damgasını yemekten korktuğu için işi daha ileri götürmekten kaçınan yazar, flört sınırında kalmakla yetinmiştir. Anlatımında erkek bedenini övgülerken gene kadar ileri varmakla beraber içtenlikten yoksundur. Hermione, entelektüel plandaki kadın düşmanını, Gudrun ise sevgi alanındaki düşmanı simgeler. Gudrun heykeltıraştır. Lawrence'ın tek kadın sanatçı tipi de Gudrun'dur. Her konuda uzman olarak kabul etmemiz beklenen okul müfettişi Birkin, Gudrun'un başarıya ulaşamayacağını söyler ve bu kehaneti gerçekleşir. Kızın yaptıkları önemsiz yontmalar, güçsüzlüğün işareti olan ufak önemsiz şeyler olarak reddedilir. Gudrun, Gerald'ı malikanesinin sınırları içindeki gölde yüzerken gördüğü zaman onun servetini, özgürlüğünü, erkek olmanın getirdiği ayrıcalıklarını kıskanır. Bu kıskançlığın bir penis özentisi olduğu belirlenir ve buna karşılık Ursula'nın kendisi yoksulluğunu, ağır çalışma koşullarını, babasının yoksul evindeki yaşamı kabul edişi üstünlük olarak ortaya konulur. Ursula bütün bu koşullardan Birkin'i kendisine önder ve eş olarak seçmekle kurtulur. Ursula az ücretli bir öğretmen olduğu sırada Birkin müfettiş olmuş, 3 ev sahibi, belirli bir geliri, hizmetçileri ve otomobili olan bir kişidir. Evlenmeyen Gudrun ise heykeltıraşlık yapmaya devam eder. Okurda Gudrun'un evlenmemekle yanlış yolu seçtiği izlenimini uyandırmak için her şey yapılmıştır. Lawrence, Gudrun'da somutlaşan yeni kadın tipinin getirdiği tehlike ve tehditlere karşılık olarak bir Afrikalı kadın biblosunu uzun uzun över. Tarlada çalışan bir kadını temsil eden biblo için Birkin bunun nedenli anlamlı olduğunu belirterek, bu kadının en büyük duyarlılığa erişmiş olduğunu, kadının gerçek işlevinin bu tür kadınlarda ortaya çıktığını ileri sürer. Oysa bu ilkel kadının boyun eğdiği temel yazgısına başkaldırmış olan Gudrun, çağdaş hastalığın bir olayıdır. Birkin kendisini İsa yerine koyup da gülünç düştüğü zaman Gudrun onu içtenlikle savunursa da Birkin'in hiçbir zaman müridi olamayacağı bellidir. Bu yüzden de yıkıcı, öldürücü, kadıncıl güç olarak ayın kötü yüzü olarak alınması gerekir. Birkin havuza yansıyan aya taş atarak kendisini bu büyüden kurtarır ve Ursula'nın kadıncıl gücünü kırar. Böyle bir önlemi düşünmemiş olan Gerald ise Gudrun'un kötülüğünü simgeleyen ay yükselirken karlar arasında donup ölür. Birkin Ursula çifti yeni dünyanın yeni çiftidir. Gudrun'un yeni kadını temsil ettiği açık seçik ortada olduğu halde Gudrun Gerald çiftinin eskiyi, yozlaşmışı simgelediği ileri sürülür. Kitabın sonunda Birkin karısına sevdiği adamın kendisini nasıl hiçe saydığını anlatırken biraz küçük düşürülmüştür. Karısı ben varım ya der, ben sana yetmiyor muyum? Birkin hayır diye yanıt verir. Kadın söz konusu olduğu sürece sen yeterlisin bana. Ama ben bir de erkek arkadaş istiyordum. Bir erkekle de sonsuz bir beraberlik kurmak, bir başka tür aşk yaşamak istiyordum. Gerçekten de Birkin üçlü bir yaşam kurmayı özlemiştir. Nitekim Lawrence'ın daha sonraki romanlarında erkeklerin beraberliğe teması, giderek politik bir niteliğe bürünüp kadınları uzaklaştırarak, onların isteklerini, kişiliklerini hiçe sayarak sürekli işlenir. Lawrence aşka sırt çevirir ve gücün önünde eğilmeye başlar. Bu güç öncelikle kadınları, sonra da kendilerinden güçsüz erkekleri ezenlerin gücüdür. 4. Kardeşlik duyguları. Aaron's Rod, Aaron'ın asası, Lawrence'ın gücü aşka yaylediğini belirleyen ilk kitabıdır. Lady Chatterley'in aşığına dek yazar aşkı hep yeğe tutmuştur. Yalnız Lawrence'a göre bu ikisi birbirinden pek de ayrı değildir. Çünkü ataerkil düzende her ikisi de belirli bir politikayı temsil eder. Lawrence'ın düşüncesine göre aşk bir başka kişi üzerinde egemenlik kurmak anlamındadır. Güce sahip olmak da aynı anlama gelir. Lawrence ilk önceleri gücü bir kadın üzerinde egemenlik kurma yeteneği olarak tanımlamış, giderek bu tanımı üstün erkeğin kendinden aşağı durumdaki erkekleri egemenliği altına alma yeteneği biçiminde değiştirmiştir. Hiç kuşkusuz bu ataerkil düzenin politik yapısıdır. Lawrence'ın kara tanrılardan söz etmesi, kişinin kendiliğinden boyun eğmesini savunması, baskıcılığın bir başka biçimidir. Bunlar başka ortamlarda faşist tanımını yakıştırdığımız baskı çeşitleridir. Güçsüz olan erkeğin güçlü olanın egemenliğine girmesi görüşünde hiç de hoş olmayan bir eşcinsel eğilim vardır. Çünkü Lawrence'ın görüşündeki kişi giderek daha güçlenmek çabasına girince, ister istemez boyunduruğunu almayı kurguladığı erkeklere erotik açıdan bakmaya başlayacaktır. Aaron's Road aslında Lawrence'ın kendisi olan iki kişi arasındaki duygunun romanıdır. Bunlardan biri kendi sınıfına sırt çevirmiş, proleterlikten sanatçılığa geçmiş Aaron Sisson, öteki de yine orta sınıfa sığınmış ama başarılı bir yazar ve toplumu sürükleyen kişi durumuna gelmiş olan Rawdon Lilly'dir. İnsan Lawrence'ın eşcinselliğindeki narsisist nitelikteki karşısında şaşırıyor ister istemez. Kitabın her iki kahramanı da kendilerini yarı tanrı gibi gören kadın hayranlarının ağzından tanımlanır. Aaron güçlü, yakışıklı hatta çekicidir. Lily güçsüz, sinirli ama bir doğu tanrısı gibi akıllı ve yağızdır. Aaron'un yaşamı bir karabasan gibidir. Zamanında kaçmayı becerememiş olsa Lawrence'ın yaşamak zorunda kalacağı bir karabasandır bu. İşçi sınıfından bir karısı ve üç çocuğuna, bu nefret edilen çocukların kız oldukları da özellikle belirtilmiştir, bağlı yaşamından bıkan Aaron bir Noel akşamı ailesini terk edip gider. Bireyin kurtulmasıyla sınıfın kurtulacağı görüşünde olan ilk işçi sınıfı romancısı Hardy'nin tersine, Lawrence'ın bireyin kurtuluşundan başka bir şey düşünmez. Üstünlükleri olan kişi sınıfını aşacak, yükselecektir. Geride bıraktığı sınıf ister olduğu gibi kalsın ister kalmasın bu Lawrence'ı ilgilendirmez. Lawrence her iki dünyanın da en iyi yönlerini elde etmek hevesindedir. İşçi sınıfından sıyrılmak, onlardan daha iyi eğitim görmek, onların içli dışlı yaşantısından kurtulmak istemekte ama aynı zamanda orta ve üst sınıftan da daha iyi olmayı özlemektedir. İşte Lawrence kendisini ve kendisi gibi olanları burjuvalardan üstün kıldığı için kitaplarında işçi sınıfının içtenliğine, beden gücüne ve güvenilirliğine bu denli yer vermiştir. Lawrence üstün olan bireyin sınıfını aşacağı kanısında olduğu için demokrasiye karşıdır. Çünkü demokrasi bütün bir sınıfın aşama yapmasını öngörür. Bireyin aşaması görüşüyle Lawrence Calvinist feodal bir saplantıdadır. Aaron'ın romandaki üst sınıf kişileri tarafından kabul edilip benimsenmesi kolayca gerçekleşir. Daha evden ayrıldığı ilk gece patronunun evindeki bir partiye gider. Sıradan bir işçi olduğu halde patronun oğlunun yatağında yatmasını isterler. Çevresindeki bütün kadınlar kaba saba hareket ve konuşmalarına karşın hemen ona aşık oluverirler. Ve bu kılıksız kıyafetsiz kişinin içinde yatan gerçek aristokrat benliği hemen sivrilip anlaşılabilir. Aaron Lawrence'ın daha önce kitabında yer yer belirtilen ama bu kitaptan sonra ana temalarından biri durumuna gelen bir illetin kurbanıdır. Erkeğin cinsel bakımdan soğuk, frijit olması illetidir bu. Kadınların cinsel soğukluğundaki gibi burada da frijit olmak cinsel politikada kullanılacak bir araç durumundadır. Dipnot. Lawrence'da erkeğin cinsel soğukluğu, frijitlik, salt bir politik olay olduğu halde bu talihsizliğin kadınlardaki genel belirişi kesin anlamıyla rastlantısal olarak politiktir. Victoria devri koşulları altında o çağda veya bugün de yaşayan kadınlarda rastlanan cinsel yaşamdan ve cinsel zevkten yüz çevirme durumu, ekonomik ve toplumsal bakımdan bağımlı halde bulundukları bir kültür içinde kadınlara tanınmış biricik karşı koyma hakkı olmasıyla kısmen açıklanabilir. Bugün de sık rastlanan bir olay olan cinsel soğukluk birçok nedene bağlı gibi görünmektedir. Bu nedenler arasında şunlar sayılabilir. Kadınların cinsiyetten korkacak ve tiksinecek şekilde sert kurallara bağlı olarak yetiştirilmesi, cinsiyetin kadınlara genellikle küçültücü ve sömürücü özellikler içinde sunulması ve kadınların ataerkil kültür içindeki durumlarından doğan bilinç dışı bir kızgınlık ve öfke. Kadın bu yüzden erkeğin baskıcılığına karşı koyma kaçamağını dener. Erkek ise frijit oluşunu bu baskıyı kurmak için kullanılır. Aaron kadının boyun eğmesini yeterli görmediği zaman onu cezalandırmak için soğuklaşır. Bu strateji Paul Morel'le başlamış, Birkin'le devam etmiş, Aaron'da ise bir yaşam biçimi durumuna gelmiştir. Aaron evliliği süresince hep kendini tutan, kendini vermeyen biri olmuştur. Karısı da bu bulguyu doğrular. Kendini hep uzak tutardı, hiç kendini koyvermezdi. Aaron cinselliğin kadının tadabileceği en önemli değil, aynı zamanda tek önemli ve anlamlı deney olduğunu kabul ettiği için kadını bundan yoksun kılmaktan büyük haz duyar. Bütün çılgınca sevgisi zorlamadan ibaretti. Sonra her zamankinden beter bir kendine dönüklüğe, kendini tutmaya saplanırdı. Hiç kuşkusuz bütün bunlar bir kadının dayanamayacağı ölçüde dehşetli ve umutsuzluk getiren durumlardı. Kadın için var olmanın anlamı demek olan o kutsal ve yüce anlarda, tanımlanamaz duygusal birleşmenin kendinden geçirici anlarında. Aaron gerçekten onun değildi hiçbir zaman. Kendini hep uzak tutuyordu. Aaron'daki bu kasıtlı zorlamanın kadının gözünde onun değerini yücelten bir şey olduğu da ileri sürülüyor. Çünkü kadının kutsal saydığı cinsel tutkusu onun için dünyadaki en kutsal şeydir. Londra'da genç bir kadınla yemek yerken aralarında şu konuşma geçer. Josephine, beni öpmeyecek misin? Aaron, hayır. Josephine, neden? Aaron, istemiyorum da ondan. Aaron daha sonra sarhoş ve hasta olarak Lily'nin bekar odasına gelir. Josephine'in kendini kandırdığından yakınır ve hastalığının nedeni olarak da bunu görür. Ona kapılmasaydım bir şey olmayacaktı bana. Ona boyun eğdiğim anda içimde bir şeylerin yitip gittiğini duydum. Belki de ölürüm. Aaron, kadınlarla olan ilişkisinde yıkkınlığın uç noktasına gelmiştir. Bu olaydan sonra evcil bir tutkuya saplanır, anaç bir güveni, şefkati aramaya koyulur. Lawrence bir erkeğin yatakta oluşunu ve ikinci bir erkeğin onunla ilgilenişini anlatırken, mutlak yatakta olanı hasta, ötekini de ona bakan biri olarak tanımlamaya dikkat etmektedir. Aaron, simgesel bir anlatım içinde bağırsaklarının çalışmaması yüzünden hastalanır ve ancak Lily'nin karnını ovuşturmasıyla rahata kavuşabilir. Lily, romanda iki erkek arasındaki cinsel ilişkiyi simgelemek üzere yukarıdan aşağıya doğru ovarak eşsiz bir şekilde yapmaktadır bu işi. Karnını yağla ovacağım, bebeklerin bağırsakları çalışmadığı zaman anneleri nasıl ovarsa ben de senin karnını öyle ovacağım. Lily, hastasının karnını açtı, ağır, uyumlu, çevresel bir hareketle masaj yapar gibi karnını yağla ovuşturmaya başladı. Uzun süre durmaksızın ovaladı, Aaron'ın belden aşağı her yanını ovdu. Kendinden geçmiş gibiydi. Karnını, baldırını, bacaklarını, ayaklarını hep ovdu. Ayak parmaklarını usul usul sıktı. Yorgunluktan bitinceye dek ovdu. Sonra ağrın örtündü. Lily bitkin bir halde oturdu. Hastasını seyretmeye koyuldu. Değişikliği hemen fark etti. Hastanın gözleri yeniden parlamaya başlamış, yüzüne belli belirsiz bir gülümsemenin aydınlığı yayılmıştı. Aaron iyileşiyordu. İyileşip yeniden doğmuş gibi olan hasta ile onu iyileştiren adam ile birlikte yaşamaya koyulurlar. Lily, Aaron'ın çoraplarını yıkayıp yamar. Hiçbir yabancının onu bu işleri yaparken görmesini istemiyor ama bunları ille de kendisi yapmak istiyordu. Aaron hiçbir şey yapmaksızın bir köşeye kurulup otururken yemeği de Lily pişirir. Ev işleriyle ilgilenmek onun yapısına aykırıydı. Üstelik Lily tek başına bu işlerin üstesinden en iyi biçimde geliyordu. İkisinin ortak noktaları kadınlardan nefret etmeleridir. Konuşmaları da hep bu konu çevresinde döner. Karısından geçici bir süre için ayrılmış olan Lily de ondan yakınır. Bana karşı koymaktan, benim otoriteme, benim etkilerime ya da salt bana karşı gelmekten başka hiçbir şey yapmaz. Yüreğinde bana karşı direnmekten başka bir duygu yoktur. Kendisini bana boyun eğmeye zorladığım inancında. Aslında her ikimize de aykırı olmayacak ölçüde ben de istiyorum bunu. Bir yerde bana boyun eğmesi gerek ama kadınlar hep böyledir, dikleşmeye çalışırlar. Lily de kadınların ve erkeklerin kendisine boyun eğmesi isteği bir tutku haline gelmiştir. Neden bir kişinin otoritesini kabul etmezler anlamam diyor bu konuda. Aaron ve Lily bir takım ortak görüşlere varırlar. Çocukları kadınlara doğal olmayan bir güç ve önem kazandıran birer rakip, birer baş belası olarak görürler. Bütün dünya çocukların hatırına ve kutsal anaları hatırına çalkalanıp duruyor. Lily, bıktım artık bu kutsal çocukluğu, kutsal analık safsatalarından diye yakınır. Aaron, bir kadın çocuk sahibi oldu mu insanın başına bela kesilir diye atılıyor. Erkeklere çocuk yapmak ve çocukları besleyip büyütecek parayı kazanmak için bir araçmış gibi bakarlar. Bir kadınla ilişki kuracak olsan hemen ondan çocuk istediğini sanır. Hiç de öyle değildir oysa. Ben keyfimi düşünürüm, başka bir şey de istemem. Her ikisi de cinsel devrimi kendi görüş açılarından yererek modern kadının ilerlemesine, yükselmesine karşı çıkarlar. Her ikisi de kadınların bu durumuna karşı çıkmakta ve erkeklerin kendilerine destek olmamasından, bebeklerin bezi ve kadınların iç etekliği önünde dize gelmelerinden yakınırlar. Kadınların bu düzmece eşitliklerine son verme konusunu Floransa kulelerinden birinde başka erkeklerle tartışırlar. Lawrence bu bölüme Nel Paradiso başlığını koymuştur. Aaron, Floransa'ya girdiği andan itibaren burada hala erkeklerin güçlü olduğunu, egemen olduğunu fark ederek büyük bir mutluluğa kapılır. Bu kent erkek güzelliğini kutsamak adına kurulmuş gibidir. Burası bir erkekler kentiydi, alanları erkeklerle, sadece erkeklerle dolu bir kent. Burada erkekler en yalın ve en yoğun biçimde vardılar. Aaron, David'e ve Bandinelli'ye erkekliğin simgesi olarak hayranlık duyar. Ancak bu tutumunda zevkten çok ön yargıları rol oynamaktadır. Perseus'un heykelinden hoşlanmaz çünkü ona göre bu figürde kadınca bir hava vardır. Kuledeki toplantıyı Argyle adındaki bir eşcinsel yönetir. Argyle, Lily, Aaron ve düşkün bir İtalyan oturup karşı devrim stratejisini tasarlarlar. Eski bir savaşçı olan İtalyan bütün sorunun kadınlara cinsel özgürlük tanımasından doğduğunu ileri sürer. Eskiden estek erkekte uyanır, kadın buna karşılık verirdi. İtalya'da bu hep böyle ola gelmişti. Bu yüzden kadınları erkeklerden uzak tutmak geleneği vardı. Bu yüzden Katolik dini genç kızların evlenmeden önce manastırlarda yaşamasını ve iffetlerini korumalarını öngörürdü. Kafalarında bu korkunç şeyi biçimlesinler, bu korkunç işe girişmesinler diye evlenmeden önce bir erkeğe arzu duymasınlar diye. Toplantıdakilerin tümü cinsler arasındaki ilişkinin bir yönetme ve yönetilme ilişkisi olduğunu kabul ederler. Kadınlara tanınan cinsel özgürlüğün özellikle cinsel davranışta kadına da inisiyatif verilmesinin kadını yöneten durumuna getirdiği inancına varırlar. Eski düzenlerin bütün savunucuları gibi onlar da ezilenlere tanınan hakların kendi haklarının yenmesi olduğu kanısındadırlar. Argyle bu görüşü şöyle dile getirir. Bütün dengeleme işte buradadır. Biri yükseldi mi öteki alçalır. Biri etkendir, öteki edilgen. Aşkta başka türlü bir yol yoktur. Bugünlerde kadınlar etken oluverdiler. Bu konuda hiç kuşkunuz olmasın. İnisiyatifi kadınlar ele aldı, erkekleri diledikleri gibi oynatıyorlar. Erkeğe ne de yakışır ya bu durum? O ana kadar hiçbirisi kadınların bu durumunu değiştirmek için bir çözüm bulamamıştır ve hepsi de eşcinselliği, cinsel soğukluğu bir pis aller, yani son sığınak olarak görürler. İtalyanların pis alleri, son sığınağı, küçük kızlarla fahişelerdir. Ama bunun da bir çıkış olmadığını söyler ve fahişelerin zorunluluktan boyun eğdiklerini, bunun da gerçek bir boyun eğme sayılamayacağını, küçük kızların ise daha o yaşta birer modern kadın olduklarını anlatır. Lili tartışmanın başından beri savaşan iki kartal öğretisini savunmuşsa da sonunda o da arkadaşlarının görüşüne katılmak zorunda kalır. Kitapta gerçek anlamda bir tek modern kadın vardır, o da Marquesa'dır. Oysa asıl kötü olanın Aaron'ın karısı Lottie olduğu iddia edilir. Lottie ne feministtir ne de yeni kadın. O sadece yoksul ve üç çocukla terk edilmiş bir kadındır. Aaron reddettiği hanımefendilerin hayranlığını kazanır ama gerçek düşmanı olarak da işçi sınıfından olan karısını görür. Aaron işçi sınıfı içinde kalırsa boğulacağına karar verir ve karısıyla kızlarının ne olacağını hiç düşünmeden onları bırakıp keyifle Avrupa'da dolaşmaya başlar. Onları terk etmesinin bir gerekçeyi bile gerektirmeyen doğal bir olay olduğunu söyler. O zamana dek erkek kadının boyunduruğunu kabul etmişti. Artık eski egemenliğini kazanmak için savaşmanın sırası gelmişti. Ama çok geçti artık çünkü kadınlar eskisi gibi boyun eğmeye razı değildiler. Aaron önce karısını dövdüğünü, sonra da sistematik olarak aldattığını, daha sonra da onu yokmuş gibi farz ettiğini anlatırken hiç utanç duymaz. Lottie bir demir parçası gibi düz ve esneklikten uzak ama yine de ölümcül türküler söyleyebilen bir yılan kadar kıvrak olan, kadıncıl irade ve istekleri yüzünden bu biçimde davranılmaya layıktır. Aaron bir yandan karısının çocuklarla uğraşmasını doğal bulurken ne de olsa kadının yazgısı budur, öte yandan da onun analık değerini küçümser. Lili bile konuşmalarında kadını çocuklarla ilişkisi yönünden olduğu kadar kadınca istekleri yönünden de kınar. Herkes kadının özelliğine ve kişisel bir yaşama olmasına karşı çıktığı için Lottie üç çocuğa bakmak zorunda kalınca ekmeğini kazanmaktan aciz bir umutsuzluk içine düşer. Büyük talih eseri Aaron'a annesinden biraz para kalmıştır. O bitinceye kadar Lottie geçinebilecek, bittikten sonra ortada kalacaktır. Oedipal ana tipinin Lawrence'ın bu kitabında yer alması şaşırtıcıdır. Çünkü kitapta sürekli olarak analık kavramına karşı çıkılmaktadır. Lawrence bu noktada erkeğin üstünlüğünü, kadının bağımlılığını yeniden kurmayı amaçlayan karşı devrimci görüşü aşmış ve ürkütücü bir erkek üstünlüğü fikrine yönelmiştir.